Ayrım 35, liste Timur Soykan, sayfa 321. Pusun sise dönüşmesine ramak kalmıştı. Yokuşun sonundaki boğaz görünmüyor ama denizde yankılanan vapur düdükleri ve martıların çığlıkları duyuluyordu. Bütün ülkenin gözlerinin çevrildiği olay mahalli yere çökmüş beyaz bulutun içinde absürt bir sakinlikteydi. Evin kapısına geldiklerinde iki kadının aydınlık, sevimli aşk yuvasında beyaz tulumlu polisler titizlikle izler arıyor, her yana şüphelerinin işaretlerini bırakıyorlardı. Cumbanın yanındaki yerde çevresi tebeşirle çizilmiş kahverengi ıslaklık denizin kanıydı. Funda onu görünce gözlerini kaçırıp küçük parmaklarıyla çavlanın kolunu sıktı. Darmadağın edilmiş evlerine bakıp hıçkıra hıçkıra ağlamamak için dudaklarını ısırırken soruşturmanın amiri hayaletlere Selçuk'u çağırın diye emretti. Beyaz adamların hepsi uzun kara portusu içindeki karanlık adama baktıktan sonra amirlerine döndü. Hışırtılı adımlarıyla karşısına dikildi olay yeri inceleme amiri. Çavlanın yanındaki kıza bakarak ne oluyor diye sordu. Burası onun sorumluluğundaydı ve delilin kayıtlara kusursuz bir şekilde girmesi için Selçuk'u kullanacaktı Çavlan. Olay yeri inceleme amirinin dün geceden hatırladığı Funda'yı başıyla işaret ederek vurulan kızın ev arkadaşı diye anlatmaya başladı. Soruşturma için çok önemli gizli bir delilin evdeki gizli bir bölmede olabileceğini söylüyor, bize bölmeyi gösterecek. Selçuk heyecanlı ikisine galoş getirilmesi talimatını verdikten sonra kameramana kayda girmesini emretti. Çavlan içlerinde köstebek olduğunu bildiği hayaletlerde gözlerini gezdirirken tabancasını göstere göstere kemerinin önüne çekti. Listeyi bulurlarsa üzerlerine saldırılmasına hazırlıklı olmalıydı. Ayakkabılarının üzerine mavi poşetleri geçirdikten sonra Funda salondaki duvarın kıyısında küçük adımlarla yürüyor, gerçek acıların sanatçı ruhlu kameramanı filminin en önemli sahnesine özenle kaydediyordu. Koridoru yürürken odasının alt üst edilmiş halini gördü Funda. Duraksamadan Deniz'in odasına girdi. Her sabah özenle yaptıkları yatakları bıçaklarla parçalanmış, yastıkları yırtılıp tamamen içleri boşaltılmıştı. Deniz'in kitaplığını devirmişler, kitaplarını etrafa savurmuşlardı. Duvardaki afişler bile paramparçaydı. Ortalığa saçılmış Deniz'in kıyafetlerine bakarken ölürse onsuz yaşayamayacağını düşünüyordu. Yere dökülmüş kitapların altında kalmış yeşil kazağını çok severdi. Yatağın üzerindeki mavi çizgili gömlek geçen yaz gittikleri Kaş'taki mutluluklarını getirdi aklına. Hepsi pembe çoraplarının yarısı yerdeydi, yarısı çekmecenin içinde kalmıştı. Ahmet Arif'in yırtılmış, üzerinde bir umudum sen de anlıyor musun yazan afişinin önünde durdu ve ahşap tavanı gösterirken mutfak balkonunda bir merdiven var dedi. Beyaz boyaları çatlamış, ince çizgileriyle muntazam görünen ahşapta gizli bölmeyi fark etmek imkansızdı. Selçuk merdiveni getirmeye giderken Çavlan daha yakından baktı, hala göremiyordu. Selçuk'un uzattığı portatif merdivene çıkıp dokunduğu duvara bitişik ince ahşap tavandan ayrılarak yükseldi. Duvarın üzerinde başka bir tahta vardı. Funda onu sola doğru çekmesini söyledi ve bina yıkılsa bile bulunamayacak gizli bölme ortaya çıktı. Kameraman heyecanla yaklaşıp zoom yaparken Çavlan yaralı elini gerçeğe ulaşmanın umudu, intikamın heyecanı ve hayal kırıklığı korkusuyla gizli bölmeye soktu. Parmakları soğuk, kirli, toz dolu betona dokunduğunda tırnaklarını duvara geçirecek kadar sert bastırdı. Elini son bir umutla içeride gezdirdiğinde köşeye itilmiş ince plastik dosyaya değdi parmakları. Uğruna bir polisin öldüğü, bir kadının ameliyat masasında yaşam savaşı verdiği, çatışmaların yaşandığı, iki polisin yaralandığı, devlet içinde onlarca hesabın döndüğü, her şeyi değiştirebilecek dosyayı Çavlan'ın elinde gün ışığına çıktı. Belgeye yaklaşan kameramanın gırtlağına yapışan Çavlan'ı Selçuk durdurdu. ''Ne yapıyorsun? Sakin ol, kaydını almamız lazım.'' Dosyayı ellerini kesseler parmaklarından kopartamayacak kadar sert sıkarak objektife doğru tuttu ve geri çekti. Funda'ya gösterip bu mu diye sordu ve onay aldıktan sonra tepesinde kartal amblemiyle sarı sarı ışıldayan bir çipin bulunduğu önemi görünüşünden belli kağıt parçasını okumaya başladı. Merakla kağıda bakıp ne o diye soran Selçuk heyecandan uğuldayan kulakları duymamıştı. Telaşa bulanmış kaygılarıyla İngilizce kelimeleri bir an birleştirememişti. Gözlerini kısıp derin bir nefesle toparlandıktan sonra algıları açıldı. Selçuk aynı soruyu tekrarladığında bu kez duymuştu ve yanıt verdi. Amerikan istihbaratına çalışanların listesi. İsimler rütbelerine göre sıralanmış, yanlarına görevleri yazılmıştı. İlk sırada İçişleri Bakanlığı'ndan bir müsteşarın adı vardı. Onun altında Emniyet Genel Müdür Yardımcısının, ondan sonra İstihbarat Daire Başkanı'nın ismi yazıyordu. MİT İstanbul Bölge Müdürü Yaşar Tuncer 7. sıradaydı. Ruh 2 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısının üzerindeydi. Yanında rütbesi yazılı olmayan 7 isimden biri oydu. MİT, Emniyet, Jandarmadan onlarca yönetici, İçişleri, Enerji, Ekonomi Bakanlıklarından 30'dan fazla bürokratın adı vardı 2 sayfalık listede. 3. sayfada Amerika'dan dinleme teşkilatı NSA'nın Türkiye'deki birimleri ve ajanları konusundaki bir rapordu. Sadece zamanın ve hayatın bir oyunudur karmaşa. Sonunda gerçek ortaya çıkar ve sadece birkaç kelimeye sığabilecek kadar basittir. Yüzlerce ihtimal ve şüphenin ardından çözümün bu kadar yalın olmasına hayret ediyordu Çavlan. Yaşar ve Ruh birbirinden habersiz aynı ihanetin ortaklarıydı. Devletin içindeki iki büyük düşman dev bir gücün kuklalarıydı. Onlar savaşırken iplerini ellerinde tutanların kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Hizmet ettiği ülkenin acziyetine acıdı polis. Katilin Yaşar olduğundan emindi ama cemaatin de bu liste için Hakan'ın canını almakta tereddüt etmeyeceğini biliyordu. Geniş omzunun ardından listeye bakıp gördüğü isimler karşısında dehşete düşmüş, Selçuk sesi küfür tonunda kellesini ortaya koydu. ''Bu şerefsizlerin hesabını göreceğiz, senin yanındayım. Hiçbir zaman silemeyecekleri kadar derin kazıyacağım bunu delillerin içine. Hemen kayıtlara geçeceğim, her yere göndereceğim.'' Çavlan yüzüne bakmadan cesaretine bir övgü bahşetmeden züppece ''Fotoğrafçıyı çağır, sayfaların fotoğrafını çekecek, benim için ayrıca çeksin, o hafıza kartını bana verecek.'' diye emir verdi. Devletin bataklığı içinde temiz kalmış, tek suçu basiretsizlikten hayatının dönüm noktasında kahramanca sıyrılan olay yeri inceleme amiri fotoğrafçısını çağırdı. ''Ersel!'' Çavlan ülkenin geleceği için paha biçilmez kağıtları Deniz'le Funda'nın bıçaklanmış yatağına sararken hayatından bezmiş cinayet fotoğrafçısı amirinin emirlerini dinliyordu. Kağıtların üzerine objektifini çevirip deklanşöre defalarca bastıktan sonra hafıza kartını değiştirdi. Tekrar kağıtların fotoğraflarını çektikten sonra dijital makinenin ekranında görüntüyü kontrol etti ve kartı çıkarıp Çavlan'a verdi. Hafıza kartının ceketinin iç cebine koyan cinayet büro amiri kağıtları dosyaya yerleştirirken Selçuk, Arnavutköy'deki evden buradan çok delil topladık. Bir şüpheli varsa bana adını ver onu yakalarız dedi bütün samimiyetiyle. Çavlan yanıt vermeden Funda'yı önüne katarak çıktı evden. Karanlık merdivenleri inerken genç kadın şimdi ne yapacaksın diye sordu ve basamakların sonuna kadar bir cevap bekledi. Paslı demir kapının önünde dudakları kıpırdadı Çavlan'ın. Burada bekle. 100 yıl boyunca adımlarla erimiş mermer basamakları inerek çevreyi kolaçan etti. Sis dağılmış keskin dumanlı kokusu kalmıştı. Gazeteciler kameralarını olay mahalline çevirmekten yorulmuş muhabbete dalmıştı. Hikmet kahramanlığının nişanı kolunu omzundan sarkan askıya yerleştirmiş olay yerinde volta atıyordu. Onur kilisenin kapısından çıktı, hızlı adımlarla amirinin yanına geldi. Çavlan Funda'yı yanından ayırma dediğinde, yakışıklı suratındaki hüzünle genç kadına bakarak acısını paylaştı. Listeyi geniş bir koruma ekibiyle başbakana götürmeyi düşündü bir an. Hiç kimseye güvenemeyeceğini biliyordu, hemen vazgeçti. Cinayet büro amiri arabasına yürürken dar sokakta Yaşar'ı arıyordu. Yanına gelen Hikmet'e başbakanın konutuna gidiyoruz, beni takip et dedikten sonra otomobile bindi. Kontağı çevirdiğinde kilisenin tarihi duvarının köşesinde Ferhan'ı gördü. Kelini örtmek için saçlarını tepesine bastırıyordu. Dikkat çekmeyecek bir yavaşlıkla sakin sakin limana inerken alt sokağın köşe başında bekleyen kepçe kulaklı uzun saçlı genç tanıdık değildi. Çavlanın arkasında bu kez takibi becerme hırsıyla ilerleyen Hikmet Özgür'ü tanıdı ama duramazdı. Korkuyla kaşları dudakları bükülmüş gencin yanından geçip gitti. Özgür önünden geçen yamalı hurdanın ardında kaldırımın kuytusundaki Erdal'a bakıyordu. Yüzü çukur dolu taksici Funda kaçırılırken üzerine çullanmış adamdı. Özgür korkunç adamı fark etmeden sırtını dönüp ara sokaklarda hızlı adımlarla uzaklaşırken Çavlan Savaşı'nın icazetini almak için başbakana gidiyordu. Gözleri yoldan çok aynalarda Çamlıca'ya gelmişti Çavlan. Çok yakından takip eden Hikmet'in arkasında şüphelendiği araçlar olmuş ama yavaşladığında yanından geçip gitmişlerdi. Başbakana söyleyeceklerini düşündü. Bir anlık dalgınlıktan sonra aynaya baktığında Hikmet peşinde değildi. İçinde yükselen korkuyu önü kesilmiş olsa kornaya basar ortalığı ayağa kaldırırdı diyerek bastırdı. Apartmanlar arasındaki dar caddelerde ilerlerken aynadan Hikmet'in otomobilini görmek için yavaşlamıştı. Korna, küfür eden selektörler, sollayan sürücülerin pis bakışlarına direnirken şüphe zehir gibi aktı içine. Önce Deniz'in evine giderken şimdi de burada. O da Yaşar'ın adamı olabilir mi? Yoksa cemaatçi miydi başından beri? Operasyon yapılacağı için mi çekildi? Bu liste elindeyken orada adı yazılı herkesin hedefiydi. Yeniden gaza basarken elinde listeyle başbakana sığınmayı, sadece 5-10 dakika sürecek mesafeyi sağ salim atlatmayı arzuluyordu. Beş caddenin birleştiği geniş kavşakta kırmızı ışığa yakalandı. Önünde 3 araç olmasa durmazdı. Dikiz aynasında gelen Hikmet'in otomobili görünmüyordu. Yeşil yanınca öndeki beyaz otomobilin yavaşlığına kornayla uzun basarak ana avrat düz gitti. Kavşağın ortasında beyaz otomobil arka farları kırmızı kırmızı parlayıp durduğunda frene bastı. Tuzağı anlayıp sağ caddeden hızla gelen karartıyı fark ettiğinde çok geçti. Berrak bilinciyle son gördüğü bir cipin saliseler içinde büyüyen ve yan camı tamamıyla kaplayan ihtişamlı kaportasıydı. Bir canavarın kükreyişi kadar korkunç bir gürültüyle demir çökerken camlar patlıyor, binlerce iğne etine saplanıyordu. Kafası, kolları ve ayakları savrulurken emniyet kemeri omzunu, gövdesini parçalayacak kadar sert kavramıştı. Takla atan araba demirin çığlıklarıyla çöktüğünde kafasında sert bir darbe hissetti. Gözünün önünden cam parçaları geçerken Hakkari'de dolunayın karda parladığı o lacivert gecenin soğuk kokusunu duydu. Her aynaya baktığında acısını yaşadığı, yüzüne her dokunduğunda elemle dolduğu yaranın hatırlatacağı binlerce korku vardı. Ama zihni bir sisin içine gömülüyordu. Baş aşağı asfaltı görüp bir kez daha bedeni savrulduğunda ikizlerinin melek uykusu düştü aklına. Savruluşu bittiğinde gözleri kapanırken tersine dönmüş dünyada son refleksi elini paltosunun cebindeki listeye atmak olmuştu. 22. Bölüm. Gazı köklemiş, direksiyonun üzerine çullanmış Hikmet virajı alıp geniş kavşağı gördüğünde yan yoldan siyah cip trafik lambasının yeşil yandığı caddeye son sürat ilerliyordu. Fren lambaları kırmızı ışıklar saçarken cipin Çavlan'ın arabasına vurduğunu ve ucuz polis otomobilinin yükselip taklalarla savrulduğunu gördü. Bir anlık gafletin büyük ıstırabı içindeyken büyük bir gürültüyle defalarca yere vuran otomobil ters dönmüş, tekerlekleri havadaydı. Sadece birkaç dakika önce bileğinden kan damladığını görünce afallamış ve gömlek kolunun kana bulandığını fark edip can derdine düşmüştü. Kan kaybından ölmenin korkusuyla bedenini dinleyip evhamlarla boğuşurken Çavlan'ı kaybetmişti. Şimdi canını ortaya koyacak kadar pişmandı. Frene asılıp arabadan çıktığında hayati hatasını telafi edebilme umuduyla tabancasını çekip namluya mermiyi sürdü. Çavlana vuran cip kendisiyle tıpatıp aynı iki aracın olduğu yola doğru geri çekiliyordu. Ciplerden birinden çıkan maskeli iki karartı ters dönmüş otomobile doğru koşmuştu. Polis otomobilinin sıkışmış kapısını açmaya çalışırlarken arabalarından inmiş vatandaşlar safça yardıma koşuyordu. Onların arasına karışıp yaklaştı Hikmet. Hoyratça arabanın içinden çektikleri çavlanın üzerine çullanmış adamların silahlarını ve kar maskelerini fark edenler kaçışırken kan damlayan elinde silahını doğrultan polis tetiğe asıldı. Kurşunları hurdaya dönmüş araca vurup kıvılcımlar saçarken otomatik bir silahın cayırtısı koptu. Hikmet kendini yere attığında ona siper olmuş otomobil güçlü kurşunlarla sarsılıyordu. Kara maskeyle yüzünü gizlemiş adam Çavlan'ın paltosunun cebinden listeyi alırken Hikmet dirseğini asfalta dayayıp nişan aldı. Nefesini tutup yavaşça ezdi tetiği. Aldığı eğitimi uyguladığı soğukkanlılığını ayırt ederken hedefi yediği kurşunla devrildi. Omzundan vurulmuş adam elindeki dosyayla ters dönmüş polis arabasının arkasına gizlenmişti. Diğeri öne atılıp Çavlan'ı boş bir çuval gibi ters dönmüş arabanın ardına çektiğinde ortağını vurma korkusuyla tetiği çekemedi. Çavlan gözlerini açtığında zifiri karanlık diğer adam ceketinin cebine elini daldırmış, listenin fotoğraflarının olduğu hafıza kartını arıyordu. Bileğini kavradığında kara maskenin içindeki iki mavi gözde korkuyu gördü. Boş elini sertçe çekip kurtaran kara maskeli adam silahının kara çukur namlusunu Çavlan'ın alnına dayadı. Tetiği hemen çekebilirdi ama yapmadı. Ya can almadın keyfini süren bir zalimdi ya da canını almaktan çekiniyordu. Ölüme teslim olup başını çevirdi Çavlan. Halen korkamayacak kadar kapalıydı zihni. Otomatik silahın yeri göğü inleten gürültüsü susmuştu. Tekrar ceketinin cebine saldıran adamdan bilinçsiz bir refleksle sürünerek uzaklaşmaya çalıştı. Gücü tükendiğinde buzlu bir camın ardından bakıyormuşçasına bulanık görünen caddede arabaların arasından bir karartı fırladı. Hikmet namlusundan alevler saçarak koşuyor, küfürler aykırıyordu. Bulanık gölgenin hurdaya dönmüş arabanın ardına kendini atmasını, kurşunların arabaya metal çığlıklarla girip ateşler saçmasını şaşkın izledi. Kafasını çevirdiğinde kara maskelinin namlusu geri çekildi. Hayatının bağışlandığını gördü Çavlan. Canını almayan herif yaralı ortağını sürüklerken ölüm korkusu içini kaplayacak kadar kendine gelmişti. Hayatını kurtaracak bir refleksle Hikmet'in ateş kusan silahına sığındı. Kara cipler sert frenlerle tetikçilerin yanında durdu. Otomatik silah yeniden mermiler yağdırırken Hikmet saklandıkları arabanın ardından silahını uzatmış rastgele tetiğe asılıyordu. Kurşunların kaportalarında alevler saçtığı cipler geri vites uğultularıyla çekildi. Elini silahına atacak kadar ayılmıştı Çavlan. Ayağa kalkmaya yeltendiğinde omzunda ve göğsünde derin bir acıyla inledi. Yine de uzaklaşan üç cipe doğrulttu silahını. Çok kısa süren zaferiyle vedalaşırken yenilgiyi kabullenememenin hıncıyla amaçsızca defalarca tetiğe bastı. Ayakta durmakta, tabancasını doğrultmakta zorlandığı bir sersemlikle sallanırken Hikmet'in hırıltılı nefesini duyuyordu. Hayatını kurtaran adama baktı, elleri dizlerinde kamburu şişip sönen Hikmet burnunu çekip koca balgamlar tükürüyordu. Çavlan'ın saçlarıyla alnı arasındaki kesikten boşalan kan kaşını ıslatıp yüzündeki derin yaradan akmış, çenesinden damlıyordu. Yüzü cam kesikleriyle dolu adam hırpalanmış bir maskeden ibaretti. Hikmet iyi misin diye sorduğunda ona dair şüphelerinden utandı. Sol omzunda acıyı hissetti. İyiyim derken kaba çirkinliğiyle bir nefret mıknatısı olan Hikmet gözüne sevimli görünmüştü. Kaldırımın kenarına oturan Çavlan suratına saplanmış cam parçalarını tırnaklarının ucuyla çekip çıkarırken Hikmet kimdi bunlar diye sordu. Cinayet büro amiri emindi. Bu ülkeden olmadıkları kesin. Onun için Hakan Durmaz cinayeti çözülmüştü. Aklında kalan tek soru Hakan'ın bu listeyi nasıl ele geçirdiğiydi. Üç devri aracından birkaç dakika sonra gelen ambulansa yürürken listeyi kaybetmenin yenilgi olmadığını düşünüyordu Çavlan. Belgenin fotoğraflarının olduğu hafıza kartı halen cebindeydi ve onu başbakana götürecekti. Ambulansın içindeki sedyede kafasındaki yaraya pansuman yapılıp yüzündeki camlar temizlendikten sonra gitmek istedi. Omzunu muayene eden doktor kırık olmadığını söyleyip iç kanama ihtimalinden bahsederken yaralı polis ambulanstan inmişti. Hikmet'e olay yerinin sorumluluğunu teslim edip arabasını aldı. 35. Ayrımın Sonu. Sayfa 329.